Atiye Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. İyiyim. Güzel bembeyaz bir İstanbul manzarasıyla güne başladık.
Size güzel. Biz ta nereden geldik?
Yolculuk için kötü ama inan ben kendi hayat şartlarımı düşünmedim. Ben kendimi milletime adamış bir insanım ve tabii ki çok değerli bir mezara kadar takipçisi olacağım Sayın Erdoğan'ın. Ama tarımsal olarak buna çok ihtiyacımız vardı. Türkiye son yılların en kötü kuraklıklarından birini yaşıyor.
Şimdi bugün yine konu başlıklarımız yoğun. Fazlasıyla konuşulacak mevzumuz var. Teşekkür ediyoruz gündemi bize bahşeden aktörlerin hepsine. Ama önce sponsorumuz, destekçimiz. Çarşamba günkü yayınlarda bizi yalnız bırakmayan İKAS'a çok teşekkür ederek başlayalım.
Minnettarlığımı sunuyorum.
E-ticaret yapmak isteyen herkes için hızlı, kolay, kullanışlı, tüm dünya satış yapabildiğiniz 7/24 servis veren, destek ekipleri yanınızda olan İKAS, e-ticaret firması kurmak isteyen yanında. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak İKAS'a e-ticarete hızlıca başlayabilirler. E-ticaret olmazsa olmaz diyelim ve linke herkesi tıklamaya davet ederim. Şimdi ne konuşacağız? TÜSİAD tabii ki. Geçen hafta biraz erken çekmiştik yayını. Artış şokları devam ediyor. TÜSİAD yeni bir açıklama yaptı dün. Arkasına durdu açıklamanın. Ve alttan siyasi gelimi soracağım size. Ve tabii ki TÜSİAD'ın özellikle yabancı yatırımcılar gözünde ne demek olduğunu
Tamam.
size soracağım. Mustafa Eritaş'ın muhteşem bir açıklaması var.
Allah akber.
Onu soracağız, onu konuşacağız. CHP kayyum, sizin çok sevdiğiniz Abdülkadir Selvi yazdı. Zaten bununla ilgili emareler vardı ama köşesine taşınca tabii ki konuşmaya daha çok değer. Onu soracağım. Altın, Trump tarife ve jeopolitik risklerin hepsini konuşacağız. Başlayalım mı?
Tabii ki. TÜSİAD gibi aktörlerin siyasete karıştığı iddia ediliyor. TÜSİAD gibi aktörler, Türkçe TOB da buna dahil, tabip odaları da dahil hepsi. Bunların siyasete karışmaması siyasetin anlamını yitirmesi anlamına gelir. Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütleri en az siyasi partiler kadar siyasete karışma ve siyasi taleplerini liderlere eriştirme konusunda elden geldiği kadar rahat olmalılar. Bu konuda hiçbir kısıtlama tabii ki malum demokratik kavramlar içinde yani şiddetten falan bahsetmiyoruz. Açıklama hakkına sahip olmalılar. Özellikle TÜSİAD anladığım kadarıyla Türkiye'de ihracatın %80'ini gerçekleştiriyor üyeleri. Ve çok sayıda yani istihdamı var, katma değer yaratıyor. Bunların konuşma hakkı olmayacaksa Türkiye'de iş dünyasını tamamen susturuyoruz.
Peki şimdi bir açıklama yaptı. İktidar tarafından bir eleştiri geldi tabii ki. Yani tabii ki derken beklemeyen bir şeydi. Geri adım atacak mı, atmayacak mı? İşte TÜSİAD'ın Arki isimleri bir araya geldi, yeni bir metin yazacak falan dendi. Dün o yayınlandı ve fikriyat olarak tamamen arkasındayız dedi.
Tamam.
Siz bundan sonra ne olmasını bekliyorsunuz? Önce onu sorayım, sonra da bunun bir ekonomik etkisini soracağım.
Ya önce bir nedenlerine şey yapalım. Tabii ki TÜSİAD samimi olarak toplandıktan sonra bu noktada müdahale etmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir. İkinci bir teoride DDK ve TMSF'ye verilen kayyum yetkileri. TMSF bir açıklama yaparak öyle bizi aklımıza gelen şirkete el koyamayız. Yargı kararı gerekir ve terör finansmanı dedi. Ben biraz komplocu düşünmeye başladım. Sevgili eşim beni devamlı uyandırıyor bu konuda. Şimdi terör finansmanı deyince insanın aklına ilk önce Hamas falan geliyor ama değil. Herhangi bir şekilde FETÖ ile ilişkilendirilmek de terör
Gezi.
finansmanına girer. Gezi terör finansmanına girer. Hükümetin böyle bir niyeti olabilir. TÜSİAD'a kayyım atamak gibi. İkincisi bence asıl onları korkutan bu TMSF şeyi. Çünkü şöyle bir teorim var. Türkiye'ye aslında bol miktarda olmasa bile şu andaki rakamın birkaç misli üstünde yabancı doğrudan sermaye girebilir. Bizim anlamadığımız nokta şu, yabancı sermaye girmişin tabii ki bizden kaynaklanan nedenleri var, hukuk eksikliği vesaire. Ama daha önemli bir nedeni var. O da şu, Türkiye'de satın alınacak şirket yok. Yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, belli bir cirosu olan, biraz destekle uluslararası pazarda etkin olabilecek şirketleri arıyorlar. Türkiye bir KOBİ cenneti. Bunun avantajları da var, inkar etmiyorum. Ama satılacak şirket arıyorsanız TÜSİAD'ın içine bakacaksınız. Alıcılar kim olabilir? Arap ülkeleri olabilir. Belki bu tamamen spekülasyon. AKP'nin içinden ya da saraydan bir kaynak TÜSİAD'ı bazı şirketlerinin bu yolla ele geçirilip Arap şirketlerine satılabileceği konusunda uyarmış olabilir. Niye bunları anlatıyorum komplo olmasına rağmen? Çünkü İki senaryo var. TÜSİAD bunları yaptı. Ben görevimi yaptım dedi ve yeniden susmaya başladı. O zaman hiçbir şey olmaz. Ama eğer TÜSİAD konuşmaya devam edecekse, olay bazında sürekli müdahalelerini sürdürecekse, bunun da ötesinde eminim bu sabah gazetesindeki istihbarat raporlarında yer alır. TÜSİAD hepsi yabancı ortaklı ve dünyanın her yerinde de iş dünyasıyla ve belki de siyasetle ilişkileri var. Nereden biliyorum? Bir Brüksel temsilcileri var, iki Washington temsilcileri var. Bunların Türkiye aleyhine veya TÜSİAD lehine bir lobi yaptığını iddia etmiyorum ama oradaki yüksek düzeydeki siyasetçilere erişme güçlerini şahsen biliyorum. Kişileri tanıyorum. Eğer TÜSİAD Türkiye'de veyahut da dünyada Erdoğan veyahut da şu andaki olaylar hakkında aleyhte bir gündem yürütecekse bu iş büyür. En kötü senaryoda TÜSİAD konuşmaya devam, yani en kötü senaryo yani siyasi gerginlik ve Erdoğan'ın çıkarları özünde değerlendiriyorum. Yeni muhalefetin, parlamento dışı muhalefetin odağı haline gelip, mesela çok şikayetçi olanlar Türk Tabip Odaları, barolar, bütün mühendis ve mimar odaları. Bunlar AKP'nin bir türlü ele geçiremediği sivil toplum örgütleri. Bunlarla birlikte toplu halde tamamen demokratik yollarla iktidarın icraatlarına karşı bir siyaset geliştirebilirler. Bu Türkiye'nin gündemini çok değiştirir. Bu senaryo ne kadar gerçekçi zannetmiyorum. Türkiye'de genelde son 10 yılda şirketler, siyasi ideolojileri veya geçmişleri ne olursa olsun hükümetle iyi geçinme yoluna gittiler. Ama gerçekten artık bıçak kemiğe dayandıysa, yani şirketlerinin filan elden gideceklerini düşünüyorlarsa o zaman bu kötü senaryoya da hazırlıklı olmalıyız.
Borsa'yı iyi imserdiniz. TÜSİAD'ın bünyesindeki holdinglerin, şirketlerin zaten İMKB 30 ve İMKB 100'de, endeks 30 endeksinde çok ağır, büyük bir ağırlığı var. Ne beklersiniz?
Yani bu aşamada piyasanın tepki vermediğini görüyoruz. Çünkü genel siyasi riskler başlığı altında değerlendiriliyor. Yani CHP işte darbe diyor filan. Tamam. İmamoğlu'na yasak konusu. Bunlar hani belki biraz izleyicilere komik gelecek ama ekonomik karşılığı olmayan olaylar.
CHP kayyum atanırsa bu ekonomik karşılığı olmaz mı?
Bir manşet karşılığı olur. Yani 3-4 gün yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı da çekilir kenara izler. Ama onun dışında olmaz. Çok açıkça söylüyorum. Bugün Venezuela'ya baktığımızda yabancı yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Arjantin tamamen arızalı bir ülke. Devam ediyor. Çin'den kaçışlar var ama teknoloji bölümünde yok. Dolayısıyla yabancı yatırımcı bu tip şeyleri pek kafasına takmıyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Bir haber ya da duyum yayılırsa ya da AKP'den bazı şirketlere kayyum atanacağına dair bir haber gelirse, TÜSİAD'ın üyeleri arasında BİST'e kote olan şirketlerin sahiplerine soruşturma açılırsa oyun tamamen değişir. O zaman borsada maça papazı kime çıkacak yarışması ve bahisleri açılır. Ve bazı endekste büyük payı olan şirketlerin ciddi de en azından durum belirli oluncaya kadar ciddi değer kaybettiğini görebiliriz. Asıl içtihat teşkil edecek ya da örnek teşkil edecek olan olay hükümetin CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri gasp etme girişimiydi. Beni bir elçiliğe çağırdılar. Onun şeyi yani iş müsteşarı neyse hani siyasi
ticaret değildi. Ticaret şeysi,
evet.
Gibi.
Çok endişeliydiler. Öyle ama mi? Evet çok korkunç endişeliydi. Yani böyle hani bu şeyler hep cehenneme giden taşlar iyi niyet yol iyi niyet taşlarıyla döşenir dedi ya. Bir kere bunu bir yaptınız mı orada duracağı konusundaki garantileri hiç kimse ciddiye almaz. Çok makul bir sebebiniz olabilir. Ama Türkiye'yi çok iyi tanımayan, şirketleri de inceleyip dokuyamayan yatırımcılar ve siyasi çevreler Türkiye'de iş dünyasının Çin'de yapıldığı gibi gayri resmi olarak millileştirildiği kanısına varırlar. Yine Çin'den örnek vereyim. Jack Ma şu anda rehabilite edildi ama 2 yıl aradan kayboldu. Alibaba ve Tencent'e öyle bir vurdu ki Xi Jinping, öldürdü onları yani. Resmen artık devlet kurumları oldular, devlete çalışıyorlar. Ama tabii ki şirket statüleri, kurumsal statüleri değişmedi. Türkiye'de de böyle bir şey olursa çok ciddi kayıplar yaşanır borsada. Ekonomik olarak da öyle yani.
Sadece borsada mı kayıp?
Hayır, ekonomide de bu ama bunu görmek çok zor. Bak, TÜSİAD'ın söyledikleri arasında bir tanesini kafamdan çıkartamıyorum. Ülke olarak depresyondayız. Çok büyük bir güven krizi yaşıyoruz. Bu finansal piyasalara yönelik bir uyarı veyahut da teşhis değildi. Bu özel sektörün içinde bulunduğu duruma ait bir sektördü. Daha önce de iddia ettim. İşte hep duyuyoruz. Efendim tekstil Mısır'a kaçıyor, turizm şuraya kaçıyor, Orta Asya'ya kaçıyorlar. Bunun ki tabii ki maliyetle de bağlantısı var. Ama bence asıl sorun pek çok iş insanı AKP'nin ekonomiye ve şirketlere müdahalesi halinde risklerini azaltmak için işlemlerinin ve yatırım faaliyetlerinin bir kısmını yurt dışına taşıyorlar. Burada da olacak şudur. özel sektör yatırım niyetlerinden vazgeçer. Bugün Türkiye'de yatırım yeterli değil ama milli gelirin, yani şirketlerin işte makine, fabrika vesaire ekipman almaları yine de milli gelirin takriben şeyi çıkartalım emla %15-17'sine denk geliyor. Yani burada bir %10 daralma bile Türkiye ekonomisinin o yıl %1,5 daha az daralması demektir. Bunu şu andaki verilerde göremiyoruz ama şu andaki veriler işte ocağıma mesela ISO ihracat iklim endeksi artıyor. Şeyde diğer verilerin detaylarına baktığında yatırım iştahının çok zayıflamadığını görüyoruz. Ama eğer bu gerginlik devam edecekse ciddi bir ekonomik hasar görürüz.
Mesela işte şimdi CHP'de kayyum meselesine gelip şimdi Abdülkadir Selvi yazdı. Zaten adım adım o yola gidiyoruz.
Evet.
Her gün bir haber var. Özellikle iktidar medyasında, iktidarın diginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sözlerinde buraya doğru bir gidişi hissediyoruz. Bir zemin hazırlanıyor. Abdülkadir Selvi de burada artık malumun ilanını yaptı Hürriyet gazetesinde. CHP kayyum, bana sorarsanız CHP'nin operasyonel gücünü de zayıflatma yönelik bir hamle olacak. Ama mesela ana muhalefet partisine ve işte en son yerel, en son seçimin en son sandıktan birinci çıkan partiye kayyum atanırsa veya kongresi iptal edilirse en azından. Bu ne demek? Demokrasi açısından sormuyorum. Demokrasinin ne olduğunu belki zaten de.
Yani AB ile ilişkilerimize çok ciddi bir darbe vurur. Amerikalıların pek aldıracağını zannetmiyorum. AB'den de bir şey temin edemediğimiz için Erdoğan ne yapmak istiyorsa yapacak. Bireysel yatırımcılar genel olarak bir güvensizliğe kapılabilirler ama bunların hakikaten geçmişte baktığımızda piyasada çok büyük etkileri olmadığını görüyoruz. Kredi derecelendirme kurumları biraz telaşlanıp eğer not arttırma yapma niyetleri varsa geciktirebilirler. Şimdi istiyorsan siyasi boyutunu anlatayım. Ekonomik olarak dediğim gibi bütün bu olaylar bizim görmediğimiz bir şekilde iş insanlarının geleceğe olan güvenini azalttığı için Türkiye istenen yüksek katma değerli işte ihracata dönük bir ekonomi yaratmaya çalışıyorsun. Bu niyete çok ciddi bir darbe vurur ama yani bunun verilere yansıması zaman alır. Zaman alır. Siyasi boyutuna mı geleyim?
Siyasi boyuta gelmeden ben şunu merak ediyorum. TÜSİAD açıklama yapıyor, işte belediye başkanı içeri alınıyor, Ekrem İmamoğlu hakkında hapis cezası istemiyle, hapis istemiyle davalar açılıyor, CHP kayyum atınıyor. İpi geldikçe geri göktü daha. Tamam. Ve siz diyorsunuz ki ne olursa, yani bundan hiçbir ekonomi çok etkilemiyor. Ne etkiler ekonomiye?
Ekonomik şok olarak düşünüyorsan bu para ve bütçe politikaları üzerinden veyahut da vergi politikaları üzerinden değerlendirme. Ben sana en büyük şoku söyleyeyim. Yarın Erdoğan, Mehmet Şimşek'e desin tamam bir vergi reformunu getir önüme imzalayayım. Bak o zaman nasıl dağılıyor ekonomi.
Öyle mi?
Tabii ki. Tabii ki. Dünyanın her yerinde. Yani bizim bu Türkiye'ye mahsus bir tartışma da değil. Türkiye'de henüz pek olmayan jeopolitik risk endeksleri var. Bunlar zirvelere varıyor. Mesela Amerika'da işte küçük şirketler örgütünün ekonomik belirsizlik endeksi zirve yaptı. Bunun piyasalara yansımadığını görüyoruz. Ekonomiye de pek yansımadığını görüyoruz açıkçası. Jeopolitik risklerin iş yapmanın bir parçası olduğu ve genel olarak ekonomiyi pek etkileme, yani Çin'le ABD birbirlerine %50 tarife koydular. Bunlar etkiler ama işte Trump'ın genel olarak icraatı Anayasa Mahkemesi'yle veyahut da demokratlarla tartışması, bu Elon Musk'ın yaptıkları falan bunların ekonomide bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Biz de şaşırıyoruz niye olmuyor diye. Ta 9-11'den beri baktığımızda, yani 9-11 çok büyük bir şok Amerika için. Birkaç ay sonra borsa toparlanıyor. Ekonomik çıktı açısından da çok büyük bir etkisini görmüyoruz. Çok bir bizim için çözemediğimiz bir muamma. Ama
Türkiye'de o zaman bu siyasi gerilimin, siyasi tansiyonun bir ekonomide bir çarkantaya ulaşması düşük ihtimal. Diğer şartları bozulmamada takdir.
Düşük ihtimal, hatta ben siyasete o yüzden de girmek istiyorum. Çünkü buyurun. O da ekonomiyi çok, ekonomik programı özellikle çok yakından ilgilendiriyor. Ve söyleyeceklerim de muhtemelen bütün muhalif izleyicilerimizi kızdıracak. Bence burada maksat CHP'yi kapatmak veyahut ele geçirmek değil, erken seçime katılma yeterliliğini elinden almak. Bildiğim kadarıyla seçim kanununa göre kayyum atanmış bir parti katılamıyor seçime. Hatırlayalım, özel 2025 Kasım'ında seçim diye bastırıyordu. AKP'den sonunda bir cevap geldi. Şahsın ismini hatırlayamıyorum ama 2027 Ekim-Kasım bizim için en uygun tarihtir demeye başladı. Yani bir erken seçim var. Bu erken seçim ne kadar gecikirse ekonomi programının ya şu andaki ayarlarıyla ya da yapılacak ek ayarlarla enflasyonu düşürmesi ve Türkiye'nin diğer ekonomik sorunlarına çözüm bulması ihtimali artar. Dolayısıyla ilk şok geçtikten sonra, bu analiz yapıldıktan sonra Ben Türkiye'nin yani yurt dışında ve yurt içinde itibarının artacağını düşünürüm. Şöyle düşünelim. Daha somut bir...
Kaymatanlıktan sonra mı?
Evet. Yok abi, demokrasinin karşılığı yok ya. Yani özür diliyorum, hani şeyim yok. Hani
sizin bu tercihiniz değil.
Benim tercihim değil. Benim tercihlerim çok belli. Ama dünya böyle çalışıyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim Kasım değil, Erdoğan yeniden seçilmek istiyor. Anayasa görüşmeleri bir yere varmayacak. Varmaz, bundan eminim. Erken seçim için özellikle pazarlığa kalktı. Mart'ta anlaştılar. 2026 Mart, Nisan neyse. Bundan 4 ay önce bütçe harcamaları başlayacak. Asgari ücrete %100 zam yapılacak. Emekliye ne isteniyorsa verecek. Tabii bunların bir ekonomik maliyeti var. Bu hem ekonomiyi bozar, hem piyasaları ve yurt dışındaki bütün kurumların, burada da sadece borsada oynayanları veyahut da tahvil alanları düşünmemeli. Türkiye'ye kredi veren kreditörlerin de moralini bozar. Çünkü Türkiye'nin ödeme yeterliliği azalır. Ama eğer bu kayyum sürecinin sonu benim düşündüğüm gibi seçimleri 2027-2027'ye ötelemekse, o zaman kim bilir, belki Fatih Karahan mesela bir açıklama yaptı Suudi Arabistan'da. Enflasyonda beklenmedik gelişmeler olursa harekete geçeriz diye. Yeniden faizler yükseltilebilir. Örnek olarak söylüyorum. Şu anda zaten dikkat edilmiyor. Toplumun zengin kesimlerinin ve hatta daha az vergi ödeyen kesimlerin şiddetle itiraz ettiği nereden buldum? Bilfiil uygulanıyor. Doktorlar çağırıyor, evet. Sanatçılar, et tüccarları. Bu daha da yani genel olarak kanuna yazılır ve herkese banka hesaplarındaki hareketlerle gelir beyanı arasındaki fark sorulmaya başlar. Kusura bakma, bu bütçe açığını daraltacağı için not artırımına bile yol açabilir.
Siz fazla iyimser gördüm ya.
Yani nasıl bir iyimserlik bu bilemiyorum. Hani şey gibi, şu düğmeye basarsan dünya kurtulacak ama sen paramparça olup havaya uçacaksın. Yani öyle bir, yani bir objektivite yakalamaya çalışıyorum bütün bu işlerde açıkçası.
Mustafa Eğitaş gibi.
Hı-hı.
Değil mi? Aynı. Mustafa Bey de demiş ki bir kişiye, maaş alan bir kişi 10 bin lira zam yaptığımızda bunun 3 bin lirasını harcayayım, 7 bin lirasını da tasarruf edeyim demez. 10 bin lira ve daha fazla olsa da 15 bin lira da eskiden kalmış eksik gördüğü ihtiyaçları bir an önce gidermeye yoluna gider. Bu da ilk anda bir mutluluk yaşatı, gelecek süreçlerde için mutsuzluk yaşatı demiş.
Şimdi yani filin kuyruğundan mı yakalayayım, hortumundan mı yakalayayım? Ondan önce şunu söyleyeyim. Bu Sayın Eli Taş'a mahsus bir husus değil. AKP yöneticileri, AKP içindekiler o kadar büyük bir şatafat ve umursamazlık içindeler ki bilmeden milyonlarca insanın damarına basacak şeyler söylüyorlar. İşte bu kırklar elinde galiba bir AKP'li sağlık hizmeti alamıyorsanız gidin yakasına yapışın dedi. Sonra da şaka yaptım, canım olur mu öyle şey de, olur mu yani Türkiye'de doktorlara ve sağlık personeline karşı şiddet bu kadar yaygınken böyle bir şey söylemek resmen teşvik etmek oluyor. Sayın Eli Taş da doğruyu söylüyor ama yani bugün ortalama emekliyi konuşuyorum. Ortalama işçiyi, mavi yakalıyı konuşuyorum. Bunların tasarruf yapacak hali yok ki, tabii ki eksik ihtiyaçlarını alacaklar. O eksik ihtiyacı muhtemelen mal olarak düşünüyor. Ben çocuğumun eğitimine katkı, onu daha iyi okutabilmek, ders aldırmak diye düşünüyorum. Bu da geleceğe yararlı bir şey. Ben ilk önce yani şunu kabullenmesi lazım hükümetin. Bugünün Türkiye'sinde bir araç sahibi olmak, kaliteli Wi-Fi'ye sahip olmak, iyi bir yerde, yaşanabilecek bir yerde kirada oturmak, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bunlar temel ihtiyaç. Bunlara lüks tüketim muamelesi yapılmaması lazım. Tabii ki insanlar bunları temin ediyor. Veyahut da cep telefonu, o artık bir iletişim aracı değil. Aynı zamanda benim veri şey yaptım.
Beyi düzey et tüketmek, süt tüketmek.
Evet, o da güzel. Bir dakika. Bir bakanlık da şey yapmış. Fazla et tüketmenin zararları konusunda internete koymuş. Yani et bulursam evet fazlasını tüketebilirim. Gerçekten Türkiye'nin gerçeklerinden çok uzaklaşıyor. Bu yüzden zaten bence şu anda CHP uygulananların şeyi başka, amaçları, ama genel baskı kampanyasının amacı da bu. Anketlerde AKP 30'da çakıldı. AKP artı MHP 39'da çakıldı. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Erdoğan geriye düşüyor. Mansur Yavaş'ın da İmamoğlu'nun da. Bir şekilde toplumda konuyu geçim sıkıntısına ve gelir dağılımındaki adaletsizliğe getirmek, konuda kampanya yapmak isteyen herkesi susturmaya çalışıyorlar.
Türkiye'nin gerçekliğe en uyumlu devlet kurumu bence Diyanet. Evet. Biliyorsunuz emekliye zekat verebilirsiniz dedi.
Ya, bir de şey var o TÜİK'in yaşam memnuniyeti
evet,
şeyi
mutlusuz.
Var.
Evet. Hangi taraftasınız?
Efendim?
Hangi taraftasınız? Mutlu mutsuz?
Ya şimdi mutluluğu nasıl aradığına bağlı. Allah'a şükür sağlığım yerinde. Ailemle iyi geçiniyorum. Çocuğum, eşim, torunlarım gayet güzel bir hayat yaşıyorlar. Birbirimize sevgiyle bağlıyız. Mutluluk bu. Şu evin dışına çıktığım anda mutsuzluk başlıyor. Aç bir köpek görüyorum. Ağaçların kesildiğini görüyorum. İşte şey başlıyor. Hani kendi evinin duvarları içinde mutlu ama toplumsal gelişmeleri çok yakından izleyen bir insan olarak fevkalade evet. Mutsuz. Yani depresyona yakın bir şekilde mutsuzum.
Maalesef öyle.
Ya bir örnek daha söyleyeyim. Yani bu hakikaten zulüm. Ayşe Barın'a da yapıldı, daha önce de yapıldı. Tahliye edip yeniden terkif
evet.
Ediyor. Yani insanın psikolojisini düşünün ya. Kardeşim etmeyin ya.
Evet, gerçekten.
Ya da edin ve bir daha tevkif etmeyin yani. Böyle şey olmaz ki. Sen o insana hakikaten acı yaşatıyorsun.
İşkence.
Ve bu insanlık dışı bir uygulama oluyor.
Maalesef öyle. Şimdi altına geçelim kısaca. Altın rekor kuruyor. Siz bu sene 2025 altın senesi olmayacak dediniz. Tabii daha bir hafta geçti bu söylemenizden. Daha beklemek lazım. Ama altın neden artıyor ve fikrinizi değiştirdiniz mi?
Önce işte UBS, Goldman Sachs gibi kurumlar, onlar da bu dalgaya takıldı. Surf yapıyor. Ons fiyat dolar konuşuyorum. Şu anda 2900'ler seviyesinde. 3100-3200 gidiyor tahminler. Ben yine altının bu sene çok kötü performans göstereceği görüşümü sürdürüyorum. Sebepleri de gayet basit. Bir, Trump'ın yaptıklarını beğenmeyebiliriz. Öküzce yaptığını da söyleyebiliriz. Ama bence çok büyük yararları var. Mesela Biden döneminde Putin'le bütün temas kesildi ve Putin'e cüzamlı muamelesi yapıldı. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceği düşüncesinin hakim olduğu bir ortamda bunu anlıyorum. Baskıyı maksimize etmek lazım. Ama Zelenski bile Kırım'ı geri alamayacağını itiraf ettikten sonra Trump'la Putin'in yüksek düzeyde istişareleri düzenli sürdürme kararı çok jeopolitik riskleri azaltır. Eğer Trump Avrupa'ya hakaret ediyor, şudur budur, işin bir siyasi boyutu var, onu atlayalım. Ama Trump'ın tehditleri sonucunda Avrupa kendine çeki düzen verip bir ordu kuracaksa, savunma harcamalarını Amerika'nın sırtına yıkmak yerine yıllık milli gelirin %4'üne kadar çıkartabilecekse, bu Rusya ve diğer ülkelerden, düşmanlardan gelebilecek tehditlere karşı bir tedbir olduğu için aslında gayet yararlıdır. Dolayısıyla genelde jeopolitik risklerin arttığı değil, ticari riskler artıyor. Bunu Fitch de söylüyor. Ticaret savaşları, arkasından kur savaşları gelecek. Ama şu anda ben jeopolitik risklerin düştüğü kanaatindeyim. Baktığımızda altına neyle gider? Kriz korkusuyla evet. Gider, jeopolitik risklerle gider. Ve faiz ve Amerikan dolar indeksine ters hareket eder genelde. Fed'in faiz indirmeyeceğini artık herkes kabul ediyor. Amerika'da kısa vadeli faizler, Fed faizin değil, bir kurumsal yatırımcının tahvillerden elde edebileceği, özellikle şirket tahvillerinden %6 civarında. Altının hiçbir getirisi yok. Dolayısıyla altının şu anda bir balon teşkil ettiğini, onu destekleyecek hiçbir temel, fundamental neden olmadığını, bu nedenle Trump'ın belirsizlikler içeren icraatları bittiği anda, bunlar ne olursa olsun, sonuçları ne olursa olsun, altının düşeceği konusunda iddialıyım. Tam tersine de, şu anda jeopolitik riskleri ve yüksek faizi doğru fiyatlayan ve düşen Bitcoin'in patlama yapacağı, 200 bine kadar gidebileceği kanaatindeyim.
Altında balon var diyorsunuz yani.
Altında balon var evet.
Bitcoin'de de fırsat.
Bitcoin'de de fırsat.
Göreceğiz demeyeceğim, kızıyorsunuz.
Sana 3 tane kritik tarih vereyim.
Evet yazıyorum.
Bunların hepsi altını fırlatabilir. Birisi
fırlatabilir altını.
Fırlatabilir geçici olarak evet. Evet. Manşet etkisi
hemen,
dolayısıyla.
Evet.
1. 17 Mart. Yaz bak. Yazıyorum. 17 Mart Amerikan saatiyle 17.
17 Mart 17 evet.
Amerikan hükümetinin harcama etkisi bitiyor. Kongreden yeni yasa çıkması lazım. Çıkması çok zor. 2. 1 Nisan bütün farmakoloji, Trump'ın farmakoloji otomotiv ve bir sektörü daha şey yaptı hatırlamıyorum. %25 veya daha fazla vergi koyma şeyi. Tepkiden dolayı altını fırlatır. Üçüncüsü altını iyice fırlatır. 3500'e götürür. Haziranda Amerika borç limitinin tavanına dayanıyor.
Eksiğine
ve şu anda da borcun bir kısmını yeniden borçlanarak ödediği için yeniden borçlanma etkisini kaybediyor. O zaman altın 4000'e girer. Çözülmezse bu sorunlar.
Ne zaman balon dediniz?
Bunların olmayacağını zannediyorum.
Yani olmayacağını düşünüyorsunuz.
Evet. Evet. Yani Amerika genelde bu tip şeylerde bir çözüm buluyor.
Evet çözüm buluyor. Dediğiniz doğru. Peki kapatırken şey sorayım ya. Bu Bitcoin'de yukarı potansiyel görmüştünüz. Altında aşağı yukarı. Neden Bitcoin'i yukarı görüyorsunuz?
Çünkü Trump ve Elon Musk bütün sözlerini yerine getirecekler. Bu konuda Trump'a yaranmak isteyenler, işte bu Milli Servet Fonu, Bitcoin, Fed'in bir miktar normalde bazı varlıkları teminat olarak tutar. Bitcoin alması ki bence yanlış bir fikir değil. Üçüncüsü eyaletler bazında Bitcoin fonlarının kurulması. Bütün bunlar akıl almaz bir talep getirecek. İkincisi görülmeyen talep. Çin ve Rusya eğer bu Amerika yaptırımları devam ederse ticari işlemlerini resmi olarak olmasa bile Bitcoin üstüne ve ona benzer bir iki büyük para birimi üzerine kaydırmaya çalışacaklar. Bu da Bitcoin'in ticari sirkülasyonu anlamında bir talep getirecek. Dolayısıyla bu şu anda altında da Bitcoin'de de gelecekteki fiyatları etkileyecek olan somut ve trend unsurların fiyatlanmadığı görüşümü aslında tekrarlıyorum.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Konu çok ama zaman yok.
Ben de İKAS'a çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri olmadan bu yayını yapamazdık. Bütün izleyicilerime de bu zorlu kar günlerinde kolaylıklar diliyorum.
Haftaya İKAS'la tekrar görüşmek üzere diyelim ve kendinize çok iyi bakın.